Avustralya federal seçimi için 3,5 hafta kala partilerin seçim gezileri ve propaganda çalışmaları sürüyor. İşçi Partisi 10 yıllık ekonomi planını açıklarken ana muhalefet lideri Bill Shorten, 10 yıllık ekonomi planları ile hedefledikleri ekonomideki gelişmeyi özetledi ve koalisyonun 2020-21 yıllarını hedef alan bütçe fazlalığına kendilerinin de ulaşacağını ifade etti. Muhalefetin maliyeden sorumlu sözcüsü Chris Bowen, eğitim, yeni sanayiler ve adil bütçe oluşturulması, bütçe onarımı konularına odaklanacaklarını söyledi.
And when it comes to the budget, we've done the hard yards too. Dealing with things which have been in the too hard basket for too long. Negative gearing, capital gains tax.
Öte yandan Sky News'e İşçi Partisi'nin açıkladığı 10 yıllık ekonomi planı konusunda görüş belirten Finans Bakanı Matthias Cormann, İşçi Partisi'nin planının maliyetinin oluşturulmadığını öne sürdü.
But what we have seen here today is confirmation of what we've been saying for some time, and that is that Labor cannot pay for the many unfunded spending promises, that Labor will deteriorate the budget bottom line over the four-year forward estimates period. Labor will have a bigger...
Federal ana muhalefet, bankalar için bir kraliyet komisyonu oluşturulması yönündeki çağrılarını yineledi. Başbakan Malcolm Turnbull ise bu konunun seçim öncesine ait politikalardan olduğunu söyleyerek İşçi Partisi'nin bu yöndeki çağrısını reddetti. Başbakan Turnbull, ASIC'in en az kraliyet komisyonu kadar bir yetkiye sahip olarak bankalara yönelik araştırma ve soruşturmalarını yerine getirdiğini belirtti.
We have the banking sector and the financial sector, the corporate sector in fact, is well regulated. There are strong regulators with strong powers. We have beefed them up. We've given them additional resources.
Federal ana muhalefet 10 yıllık ekonomi planındaki maliyetlerin hesaplanması ile ilgili olarak koalisyona meydan okudu. İşçi Partisi'nin maliyeden sorumlu gölge bakanı Chris Bowen, partisinin önümüzdeki yıllara ait ekonomi planına yönelik maliyet hesaplarını önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi. Bowen, iktidara geldiklerinde İşçi Partisi'nin bütçeyi büyük oranda geliştireceklerine de vurgu yaptı. Federal Maliye Bakanı Scott Morrison da hükümetin 2021 yılına kadar geçecek süre içinde bütçeyi nasıl dengeli hale getireceğiyle ilgili açıklamalarda bulunduğunu söyledi.
Our budget has a projection to return the budget to balance in 2021. It's very clear how we get there and the trajectory of our deficits falls to less than $6 billion over the budget.
Levent merhaba, hoş geldin programımıza.
Merhabalar.
Önce bir 3 yıllık federal seçim döneminin kısalığına dikkat çektin. Onunla başlamak istiyorum. Dün gönderdiğin Avustralya federal siyasetini eleştiren, daha doğrusu niye bu kadar sık seçim yapılıyor konusuna dikkat çektiğin bir karikatürdü. Bu konu aslında Avustralya'nın da gündeminde olan bir konu. 3 yıllık bir seçim yapmak Avustralya'da sence neden sakıncalı? Oradan başlayalım.
Bir kere 3 yıl olmuyor. Genellikle 2,5 yıl kadar seçim tarihinin biraz erken ilan edilmesiyle ve bu haliyle yönetime gelen ekibin ve başbakanın uzun dönemli karar alamamasına yol açıyor. Genellikle zaten günümüzde politikacılar hazır cevap insanlar. Kapı aralığında sıkıştırıldığında hazır cevaplıkla durumu savuşturan laf ebeleri daha çok öne çıkmaya başladı. Vizyonu olan, ülkenin ileri dönemde, uzun dönemde çıkarı için kararlar alacak insanlar artık politikada sivrilemiyor. Bu kısa dönemden dolayı. Kaldı ki çok yakın bir örnek, işte en son Abbott hükümetinin ilk ilan ettiği bütçe hatırlardadır. Çok ciddi kısıntılar getirmişti, çok büyük tepki topladı. Aradan bir zaman geçtikten sonra itiraf edildi ki hakikaten seçim döneminin kısalığından dolayı bir an evvel alacağı bütün kararları yükleyip o bütçeyi geçirmek için uğraştığından da halbuki ileri dönemde yayabilse Abbott bile son derece daha ılımlı bir tepki alabilecekti. O anlamda aynı şey mevcut hükümetin de geçerli, şimdi başa gelecek ekip için de geçerli. Gerçekten seçim dönemlerinin çoğu eyalet seçim dönemlerinde olduğu gibi en azından bir 4 yıla çıkarılması sanıyorum ülkenin en acil gereksinimlerinden biri.
Bu bir hükümetin kendi gündemini oluşturup ne bileyim biraz belki orta vadeli uzun vadeli çalışmasını da engel oluyor gibi olabilir değil mi? Bu kadar kısa bir süre hükümette kalıp tekrar seçime gitmek.
Tabii ki yani medya zaten işin kontrolünü medya elinde tutuyor. İki taraflı dengesi olan parlamento da buna el verdiği için medyanın her iki tarafın iplerini çekerek idaresiyle çok kısa dönemli, çok kısa kararlar, işte popülist sloganlar, hazır cevaplık, işte hep bildiğimiz şu an devamlı duya geldiğimiz jobs and growth gibi kimsenin ne anlama geldiğini tam kestiremediği son derece afaki sloganlarla götürülüyor. O anlamda vatandaşın da aslında tepki duymaya başladığının işaretleri çok fazla. İnsanlar artık böyle aptal yerine konmak, bu böyle sloganlarla kandırılıyor gibi pozisyona düşmek istemiyor.
Evet, buradan istersen seçim kampanyasına geçelim. Kampanyanın yarısını geçtik. Daha 3 hafta daha sürecek.
Evet.
Sence kampanya nasıl gidiyor? Nasıl değerlendiriyorsun şu ana kadar?
Kampanyada şu aralar en ilginç ortaya çıkan gelişme kamuoyu yoklamalarına yansıyan bir konu. O da az önce dedik Avustralya politikasındaki duopoli ikili ağırlığa karşı olarak neredeyse 4 seçmenden birinin bu iki partiden başkasına vereceğini söylemiş.
Evet, o konuya
tabii
ben de gelecektim.
Tabii ki bu rakam değişebilir. Sandığa geldiğinde insanlar canım bu sefer de riske atmayayım bildik birisine vereyim diye bir tavır sergileyebilir. Ama bunu çok konuştuk biz de zaten bu programlarda. Her iki partinin temsil ettiği çok geniş şemsiyenin altında çok fazla eğilim var. Ve Avustralya'da 3. 4. partilerin gelişmesine izin verilmiyor neredeyse. 3. parti konumundaki parti devamlı bir marjinal konuma itilmeye çalışılıyor. Şu an yeşillerin başına gelen, daha önce demokratlar gibi. Ama şu an Avustralya'da kendisini ifade etmek isteyen ve bu konuda çok sıkıntı çeken çok fazla grup var. Aşırı sağ fanatik faşistlerinden işte sol kesimdeki insanlara kadar çok geniş bir yelpazede toplum grupları kendisini ifade etmek istiyor. Maalesef bu Westminster sisteminde işte iki partiden fazlası hep koalisyonlara yol açar, istikrarsızlık yaratır diye bir korku salınmış topluma ve iki parti dışındakilere izin verilmiyor. Bu umarız bu seçimde en azından senatoya girecek pek çok renkli kişilikte biraz kırılır.
Evet, belki bu seçimde senin de belirttiğin gibi %15'e çıkmış bağımsızlar ve bu minor parti dedikleri küçük partilere oy vereceğini açıklayanların sayısı Yeşiller de bazı yerlerde biraz zorluyor, özellikle İşçi Partisi adaylarını.
Evet.
Belki zaten 3. 4. 5. güç olma ihtimali var bu küçük partilerin ve bağımsızların, belki yine Yeşillerle birlikte.
Zaten şu an kamuoyu yoklamaları da iki ana partinin birbirine çok yakın olduğunu gösteriyor. Bu da tabii Hung Parliament olarak tanımlanan ezici çoğunluğun olmaması konumu. Bu da bir azınlık hükümetinin işte çeşitli kesimlerle, küçük partilerle ya da bağımsızlarla koalisyona girmesi gibi bir durum ortaya çıkacak. İlk Gillard hükümetinin durumu oydu. Bu da tabii şu an parlamentoya neredeyse çok fazla gireceği kesin gözüyle bakılan örneğin Xenophon'un yandaşları gibi senatoya girmesi beklenen, hatta alt meclise bile girebilecek. İşte Pauline Hanson'ın gittikçe güçlendiği söyleniyor. Yeşillerin çok fazla senatör sokması bekleniyor. Yani bu kesimlerle bir koalisyona gidilmesi söz konusu olabilir. Bu da değişik bir görüntü sergileyecek.
Durum böyle olunca Yeşillerin güçlenmesi ve belki alt meclise de bir yeni milletvekili sokmasıyla koalisyonla Yeşillerin koalisyonu bile söz konusu olabilir gibi görüşler var.
Biraz da olsun, çünkü şu an Avustralya'da seçmene sorulduğunda ya da partilerin ne dediğine baktığında en önde gelen tartışma konularında çevrenin neredeyse ilk ona bile giremediğini görüyoruz. Bir yandan Great Barrier Reef adı verilen bu Avustralya'nın eşsiz mercan kayalıkları neredeyse %90-95'i ciddi tehlike altında bugünlerde. Çevre felaketleri ülkenin her tarafında ortaya çıkmaya başlıyor ve bu konuda iki ana partinin, toplumun genel eğilimlerinin bu konuya olan umarsızlığı gerçekten ciddi boyutlarda. Bu seçimin ana konusunun aslında çevre olması gerekiyordu. Maalesef olamadı. Yani şu an Sydney'deki dalgalar, işte Tazmanya'daki seller, bunlar durduk yerde ortaya çıkan şeyler değil. Tabii ki bu tartışılır ne kadarı çevrenin etkisiyle olmuştur, küresel ısınmayla olmuştur, ama aylardır, yıllardır, 10 yıllardır bilim adamları deniz suyu seviyesi yükseliyor. Alçak seviyedeki yerleşim yerleri ciddi tehlikede olacak. Dünyanın her yeri için böyle bir tehlike var diye bangır bangır söylüyordu. Bütün politikacılar dünyanın her yerinde bilim adamlarını işlerine gelmediği için, umursamadıkları için böyle bir sonuç ortaya çıktı. Buyursunlar şimdi bu pisliği temizlesinler. Yani Sydney'deki o ev sahipleri, mülk sahiplerinin durumuna bakıyorsunuz. Çok ciddi bir mağduriyet söz konusu. Ama o Koloroy sahilindeki o suya düşen neredeyse sembolü olacak olan o havuz bir yana, onun hemen yanı başında iki tane çok yüksek binanın olduğunu görüyoruz. Neredeyse evet, az bir şey toprak var altında, onlar tutuyor. Yani bunlara kim izin verdi? Hangi eyalet hükümeti, hangi belediye? Bu isimler, bu imzaların hepsi ortada. Oralara kadar gidip bu işin araştırılması lazım. Karmaşık bir iş tabii.
Evet. Şimdi seçim kampanyası söz konusu olunca ülkenin geleceği gündeme geliyor. Yani işte gelecekte biz şunu yapacağız, bunu yapacağız diye siyasetçilerin ortaya çıkması, partilerin geleceğe aday olmaları, hükümete aday olarak gündeme gelen bir konu. Bugün Victoria eski başbakanı John Brumby'nin bu geleceğe ilişkin böyle bir yazısı vardı. Dikkatini çekti,
evet, çok
büyük bir ihtimalle. Neler söyleyebilirsin onun düşünceleri konusunda? Özetleyebilir misin dinleyicilerimiz için?
Tabii orada da işte asıl vurgulamak istediği Avustralya'nın primer tarım ürünleri ve madencilikle ilgili olan gelirleri uzun yıllardır Avustralya'yı ihya etmiş durumda. Ancak bunlar her zaman dünyanın koşullarına bağlı olarak elden gidebilir. Avustralya'nın daha farklı sektörlere yatırım yapması gerekir diye bir uyarı yazısı. Kaldı ki bu konuda başbakan olduktan sonra Malcolm Turnbull da sanki bir itiraf gibi işte madencilik sektörü bitti, öteki entelektüel sektörlere yönelmemiz lazım gibi bir söz etti. Yani bu kadar gecikmiş bir ifade olamaz. Yani madenciliğin biteceği, maden fiyatlarının düşüp bu sektörün aniden durağan bir hale geçeceği zaten belliydi, hep söyleniyordu. Avustralya'nın böyle kolay gelirlerin rehavetiyle uyuşukluk göstermesi yerine çok uzun süre önceden bu yeni sektörlere yönelmesi, eğitimi artırması, eğitilmiş insan gücüne çok önem verip dünyaya hizmet verecek entelektüel sektörler ne olabilir? İşte ekonomik sektörler, finansman, reklamcılık, işte görsel sektörler, bütün bu alanlarda çok ciddi bir insan gücünün çıkarılması ve eğitimin o yöne yönlendirilmesi lazım. Ama bu tabii madencilik bittikten sonra konuşulacak bir iş olamaz. Evet. Daha önceden başlaması lazımdı. Umarız bu konuda ciddi bir kamuoyu olur ve ciddi tedbirler alınır.
Evet. Seçimlere ilişkin konuşmak istediğim iki şey daha var. Bu iki parti lideri, önde gelen parti lideri Malcolm Turnbull ve Bill Shorten, böyle birbirine karşı çok yumuşak, birbirlerine karşı büyük bir agresif bir saldırı halinde değiller ilk yarı itibariyle.
Öyle bir şey var. Bu tabii çok olumlu bir şey. Yani durduk yerde, gereksiz yere kendisine bir takım anlık üstünlükler sağlayacak diye karşı tarafı kötülemek, aşağılamak ve bu konuda bir kampanya yürütmek tabii ki seçmeni bıktıran bir şey. Partiler kampanya başladığında negatif reklamlar, karşı tarafı aşağılayan, küçülten reklamlar yapmışlardı ama onu da dozunda tutmaya çalışıyorlar. Bu da toplumda zaten ciddi gerginliklerin olmadığı bu toplumda ulusal konsensüs, barış için son derece önemli bir şey. Umarız toplum kesimleri, sandığa giden seçmenler işte bu liderlerin hangisi daha yakışıklıydı, hangisi daha güzel kravat giymişti, hangisi daha az pot kırdıdan ziyade hangisinin sözü ne anlama geliyordu, onları değerlendirip oy verirler ve iyi bir sonuç ortaya çıkar. Kaldı ki bu seçimde çok daha ilginç bir şey, genç seçmenlerle ilgili çok ilginç rakamlar geliyor. Genç seçmenler bildiği gibi seçim yaşına geldikten sonra Electoral Commission'a başvurarak ben de seçmenim artık diye kayıtlara geçmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda kayıtlara geçmekte geciken ve gözükmeyen çok fazla genç varken bu rakamla biraz kımıldama oldu ama yine hala 250 bin kadar gencin oy verebileceği halde kayıtlarda olmadığı açıklanmış. Bu çok önemli bir şey. Yani 250 bin eksik seçmen neredeyse 10 tane sallantıdaki sandalyeyi etkileyecek bir şey.
Evet, özellikle bu seçimde değil mi? Hiç oy kullanmamışların sayısı, hele hele gençler, çok şeyi değiştirebilir bu durumda.
Tabii her zaman söylenen bir şey, işte yeni kuşaklar apolitik, politikayla ilgilenmiyor diye bizim yaştakilerin hep sızlanmaları var ama gençler aslında kendi yöntemleriyle, kendi topluma entegre oluş şekilleriyle politikayla ilgililer ama işte belki şu anki süregelen kampanyayı beğenmiyor olabilirler. Mevcut partiler onlara iyi alternatif teşkil etmiyor olabilir. Ama ülkenin hakikaten bu ciddi oy kaybını bir şekilde bir an evvel halletmesi lazım. Gerçi Electoral Commission'a yazılmak için süreler de doldu ama önümüzdeki seçimlerde umarım bu konuda önceden bir tedbir alınır.
Evet, 90 bin yeni genç seçmen, 18-24 yaş arası genç yazılmış, ilk defa oy kullanacak, çok şey değiştirebilir. Özellikle seçim bölgelerinde küçücük oy kaymaları çok büyük miktarda milletvekili.
80-90 oyla evet, birisi seçimi kaybediyor. Kaldı ki gençlerin marjinal demeyeyim ama yani merkez siyaset dışındaki eğilimlere de çok yatkın olduğu bilindiği zaman çevreyi duyarladığı gibi onların oy vermemesi gerçekten ülkede olumsuz bir değişiklik olacaktır.
Evet Levent, çok teşekkürler programımıza katıldığın için.